Ayrım 11, sayfa 93. Oğuzlama. Yaşlı Ozan bayağı uzun bir süre nerede bulunduğunu anlayamadı. Doğru, karanlıkta rahat bir yatağında yattığından neredeyse kuşkusu yoktu. Kulağında aşağılardan, çok aşağılardan, sanki toprağın derinliklerinden bir ezginin yankıları geliyordu incecikten. Üstelik ne bu yatağın yabancısıydı, ne bu ezginin. Ancak can sıkıcı bir yanı vardı bu izlenimin. Daha nice yatakların, nice ezgilerin anısı bu yatağı, bu ezgiyi olmayacak bir yanılsamaya dönüştürüyordu. Oysa evimizdeyim, işte orada, bizim evdeyim, anam uyandı uyanacak diye söylendi. Hayır, olacak şey değil. Doğrulup oturdu, önce karyolanın gıcırtısı ele verdi yanılsamayı. Sonra başucu lambası yakınca bir göz kamaşmasının ardından hızla belirginleşen eşyalar, bir sehpa, kapısı açık bir dolap, üstünde oturmakta olduğu tek kişilik yatak, ilk kez bu gece yani daha 3-4 saat önce yerleştiği otel odasının bilincine getirdi onu. Işığı söndürdü. Gene de öylece oturup kaldı. Yıllar önce çok uzaklarda kim bilir kaç gece inelemiş, ama çoktan unutulmuş bir unutun şimdi burada, bu yabancı kentte böyle olduğu gibi yeniden yaşanması kaygıya benzer bir şey uyandırdı birden içinde. İster yatsın, ister otursun, en azından ortalık ağarıncaya kadar uyuyamayacağını düşündü. Bir kez daha olacak şey değil diye söylendi. O zaman da böyle olurdu. Daha uyandığının bilincine bile varmadan o sesi, o hiç de rahatsız edici olmayan, yine bütün bedenini ince bir ürpertiyle titreten, kimi zaman birden yükselip, kimi zaman tümden silinecekmiş gibi alçaldıkça alçalan o yabani ezgiyi duyardı. Döner dururdu yatağında. Öyle çok dönerdi ki anası da uyanırdı sonunda. "Gene neden uyandın?" diye sorardı. "Gene o ses," derdi o da. "O ses mi?" "O ses." "Nereden geliyor?" "Yatağımın altından." Belki de cihanın dibinden. Sen duymuyor musun? Anası soluğunu tutup dinlerdi bir süre. Hayır, duymuyorum derdi sonunda. Ses mes yok. Sana öyle geliyor ya da düş görüyorsun. Hayır var. Ben duyuyorum diye atılırdı o. Öyle duyulmayacak gibi değil ki. Sen de duyuyorsun, biliyorum. Duymuyorum. Uyu artık derdi anası. O içini çekerdi. Hayır, sen de duyuyorsun diye yinelerdi. Hayır, sen de duyuyorsun, biliyorum. Ona öyle gelirdi ki duyardı anası. Kendisinden de iyi duyardı. Ama uykusuz kalmasını önlemek, belki şimdilik bilmemesi gereken bir gizi açıklamak zorunda kalmamak, belki duyup da ne açıklayamayacağından utancı kaçınmamak için böyle yapardı. Gündüzleri de sıkıştırırdı anasını. Ama hep aynı olumsuz yanıtı alırdı. Hey güdü günler diye söylendi. Birden hiç usunda yokken ama o ses o kadar açık bir biçimde kurban ağının görüntüsü belirdi gözlerinin önünde. Her zaman nasıl belirirse öyle. Yani ırmağın kıyısında, tam pencerelerin karşısında, başında köşeli kasketi, sırtında kara kadife yeleği, ak üstüne kara çizgili mintanı, yüzü suyun gidiş yönüne dönük bir biçimde, yassı taşın üstünde yerinden kımıldamadan, neredeyse soluk bile almadan, belki yarım bir yaprağı, belki bir köpüğü, belki de küçük dalgaları kıvırıp menevişlemelerini, belki de suyun derinliklerinde başkalarının görmediği, görmeyeceği bir şeyi izlerken bir kurban ağı olarak, yani onun bayağı yaşlı bir adam, kendisinden bayağı genç bir adam olduğu günlerde, neredeyse her akşam yaptığı gibi. Öyle ya, her akşamüstü belki bir, belki 2 saat süresince ortalık iyiden iyiye karıncaya dek öylece oturup cihana bakardı kurban ağa. Komşular özellikle de ilk günlerde 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika tepesine dikilip böyle neyi izlediğini anlamaya çalışır. Sonra hiçbir şey anlamadan gülümseyerek uzaklaşırlardı. Kimi su akar göz batar diye söylenirdi. Kimi ne olacak işte o suya bakıyor su ona diye. Sonra bir akşamüstü arkadaşlarından biri kurban ağa, böyle her akşam cahanın burasını ne arar ki diye sorunca, çocukluğunda neredeyse her gece duyduğu o unutmaz sesi cahanın derinliklerinden geldiğini düşledi. O işte kurban ağa hep ona bakıyor burada ya da hep onu arıyor diye geçirmişti içinden. Ama dostları hiçbir şey söylememişti. Aynı şeyi biri ancak kulağıyla işitirken bir başkasının ancak gözleriyle görebilmesi ayaküstü açıklanabilecek bir şeylerden değildi. O da nasıl açıklayabileceğini bilmiyordu. Bununla birlikte izlenim geçerliliğini hep sürdürmüştü. Evet, bugünmüş gibi anımsıyordu. Hep o değişmez sesle uyandığı çocukluk gecelerini kurban ağanın yassı taşın üzerine oturup gözlerinin cihanın dalgalarını diktiği akşamüstleriyle birlikte düşünmek bir alışkanlık olmuştu onda. Onun oynak bir görüntü olarak izlediğinin, kendisinin yabanıl bir ses olarak dinlediğiyle aynı şey olduğuna karar verdikten sonra kurban ağanın ozan duyarlılığından kuşku duymadığını da anımsıyordu. Ancak yıllar vardı ki ne onu düşündüğü olmuştu ne bunu. Şaşmamak elde değil. Çok tuhaf diye mırıldandı. Hem de bu gece, burada, bu okyanus kıyısında, bizim oralardan en çok uzaklaştığım noktada. Okyanus da mı aynı sesimi veriyor ki? Soluk bile almadan dinledi bir süre. İster okyanustan gelsin, ister cihandan. Yabani sesin nicedir kesilmemiş olduğunu ayrımsadı. Ama kurban ağa gözünün önünden gitmiyordu. Başında o değişmez köseli kasketi, sırtında kara kadife yeleği ve ak üstüne kara çizgili mintanı. İncecikten çevresine yaydığı toprak ve ter kokusuyla neredeyse somut bir biçimde gene karşısındaydı işte. Hem yalnız yassı taşın üstüne oturup cihana bakarken değil, bostanında fide dikerken de, kahvede, mahallede ya da ulu çınarın altında koşuk söylerken de hep böyle tek düze, inişsiz, çıkışsız bir sesle en sonunda saltık koşu bulmuş gibi elleri dizlerinin üstünde gözleri yumuk. Koşuklarını hiçbir zaman saz eşliğinde söylememesine karşın neden söz ederse etsin hiç sesini çıkarmadan neredeyse soluk bile almadan hayranlıkla dinlerdi herkes. Yalnız eğer oradaysa çeteneli ne yapıp yapar beylik şakasını bir kez daha araya sıkıştırmanın yolunu bulurdu. Bizim kurban ağa iyi söylüyor, güzel söylüyor ya, şöyle dünya gözüyle bir koşuk söylemeden ölüp gidecek diye korkuyorum. Kimileri kızardı bu sese, kimileri gülerdi. Kurban ağa da gülümserdi. Ne yapsın? Bu iş böyle derdi. Koşuk söylüyorsan gözlerini yumacaksın. Sen yummasan onlar yumulur. Onlar yumulur mu diyorsun? Heye, onlar yumulur diyorum. Bu iş böyle. Komşular gülerler. Bu adam bir oğuzlama, bu adam hiç kimseye benzemez diye söylenirlerdi. Yaşlı Ozan ayrımında bile olmadan ayaklarını altına çekip bağdaş kurdu. Ellerini dizlerinin üstüne koydu, gözlerini yumdu. Sanki koşuk söyleyecekti ama bir kez daha olacak şey değil diye söylendi. Gerek çocukluğunda, gerek delikanlılığında 100 kez dinlemişti belki kurban ağanın öyküsünü. Ancak bugün bunca yıl sonra bile her öğesi düşüncesinde duru bir su gibi ışıldamakla birlikte bu öyküyü kavradığını, onuntuları tutarlı bir biçimde birbirine bağlayıp tutarlı bir biçimde açıkladığını söyleyebilecek durumda değildi. Yalnızca kendisi değil, başkaları da söyleyemezlerdi. Çünkü olayların birbirini izleyiş açısından bakılınca neredeyse her şey çelişkin görünüyordu bu kurban ağanın yaşamında. Gerek çocukluğunda, gerek delikanlılığında ozanlığı çağrıştırabilecek özellikler taşımak şöyle dursun, bir sakarlığı, bir dalgınlığı, bir de sessizliğiyle ünlenmişti. Hiçbir oyuna, hiçbir söyleşiye katılmaz, evinden babasının tüccar terzi dükkanına, babasının tüccar terzi dükkanından evine bir gölge gibi gidip gelir ama her seferinde yepyeni ve çok karmaşık bir yoldan geçermiş gibi kimi engelleri çarpıp devirir, kimi engellere çarpıp devrilir, kahkahalar arasında ama sanki hiçbir şey işitmemiş, hiçbir acı duymamış gibi öyle yürüyüp giderdi. Babası Kadir Ağa, kendisi gibi ufak tefek sessiz bir adam, bizim kurban çok iyi bir terzi olacak, beni bile geçecek, hatta geçti neredeyse derdi komşular arasından gülerdi bu övgüleri. Sonra içlerini çekerler, ne yapsın zavallı? Tek çocuğu bu yarım akıllı oğlan diye söylenirlerdi. Boyu uzayıp sakalı bıyığı çıktıktan Tüccar ters dükkanında en ilgisi gerçekten onun yaptığı söylenmeye başladıktan sonra bile öte geçede hiç kimse önemsememişti Kurban Ağa'yı. Öyle ki yaşlı kadınlar kapı önlerinde otururken onun sessizce geçtiğini görünce anam bunu askere bile almazlar diye söylenirlerdi. Düşünülenin tersine işin uzmanları hiç durulamadan askere almıştı Kurban Ağa'yı. Gittiği yerde de koskoca tümene bahçıvan yapmışlardı. Üstelik yaptığı işi hem kendisi hem komutanları ve arkadaşları çok beğenmiş olmalıydı ki Kurban Ağa askerlik dönüşü ben bahçıvanlıktan başka iş yapmam diye kesip atmıştı. Kadir Ağa bayağı yaşlı bir adamdı artık. Sıfırdan yola çıkarak dişiyle tırnağıyla açıp büyüttüğü tüccar terzi dükkanını biricik oğluna bırakmak istiyor, dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Bu nedenle dönüşünde günlerce yalvarmıştı ona. Ancak Kurban Ağa babasının kendisini gönlünce bir bahçe almaya yanaşmasının durumunda bir başka bahçede gündelikte hatta Boğaz Tokluğu'nda çalışmaya kararlı olduğunu söyleyince isteğine boyun eğmek yani güzelim dükkanı satıp o uçsuz bucaksız bahçeyi satın almak zorunda kalmıştı. O güzel evle birlikte diye mırıldandı yaşlı Ozan. Yaşamım boyunca gördüğüm en güzel evle. Kurban Ağa'nın durgun yaşamının büyük serüvenlerinden biri işte bugünlerde babası ve destekçileriyle birlikte İsmail Ağa'nın evine gidip çevrenin en büyük ve en güzel bahçesi için ateşli bir pazarlığa giriştikleri sırada elinde kahve tepsisi sessizce konuk odasına giren Meryem'le göz yüze gelmelerinden sonra başlamıştı. En azından herkes bunu böyle bilirdi. O günlerde ağızdan ağza aktarıldığına göre konuklara kahvelerini verirken Meryem herkes gibi Kurban Ağa'nın önünde bir saniye durup ışıl ışıl gülümsemiş. Kurban Ağa ise birdenbire her yanı titremeye başladığından tepsiden fincanı alamayacağını, ağzını dökmeden ağzına götüremeyeceğini anlamış. "Ben kahve içmem." diye kekelemişti. Sonra Meryem her şeyi daha o akşam unutmuş görünürken Kurban Ağa yemeden içmeden kesilmiş. Kadir Ağa en az 10 gün sürdürmekle olduğu çetin pazarlığa bir de Meryem'e eklemek durumunda kalmıştı. Ne var ki Kurban Ağa'nın Meryem'le karşılaştığı güzel ev içinde olmak üzere bahçeyi alıp oğlunun üzerine tapularken tüm dil dökmeleri karşın kızı alamamıştı. Meryem tüccar terzinin elini tersiyle iterek bahçesinde bir yanaşmanın yaptığı işleri yapmaya hazırlanan bir yarım akıllıyla evlenmek istemiyor. Bu konu ne zaman açılsa Tanrı yazdıysa bozsun diyordu. Kurban Ağa'nın isteğini geri çevirmekle de yetinmemiş, para zoruyla evlerini bahçelerini ellerinden alan bu kurnaz Kadir Ağa'nın sonunda babasını kandırıp kendisinden zorla gelin almasından korkmuş, bohçasını alıp Recep Hoca'nın oğluna kaçmıştı. Kurban Ağa'nın ozanlığı tam gene bu sıralarda kısa bir küskünlük döneminden sonra başlatılan düğünün son günü Meryem Bacı, Recep Hoca'nın daha çok Şeyhülislam diye adlandırılan sarhoş oğlu Yahya'nın evine götürülmek üzere bir türlü yerinde duramayan bir kır ata bindirildiği sırada başlamıştı. İlk kez o gün ortaya çıkmıştı daha doğrusu. Gelin ata bindirildikten sonra evin bahçe yanından geçen komşular Kurban Ağa'yı burada tek başına elleri dizlerinde, gözleri yumuk öyle oturur bulmuşlar. Sessizce yaklaşıp önüne dikilmiş, sonra aradan bir dakika bile geçmeden birbirlerinin kulağına eğilerek çok önemli bir tanı iletir gibi kurban koşuk söylüyor diye fısıldaşmaya başlamışlardı. Allah Allah, kurban koşuk söylüyor. Biraz daha dinleyince yaşamlarında ilk kez Meryem gibi güzel bir kız görmüş de vurulmuş gibi donup kalmışlar. Sonra bir kez daha gözlerini kurbanın üzerine dikince yumuk gözlerinden çıkıp yol yol çenesine inen gözyaşlarını görüp kendi gözlerini de buğulayıp yaşardığını ayımsamışlar. Sonra Kurban Ağa yaşamının bu en uzun koşuğunu bitirip gözlerini açınca sözü edilen nesnenin çok canlı ve eşit büyüklükte bir resmi karşısındaymış gibi tamam tıpkı böyle demişlerdi. Tamam tıpkı böyle tıpkı böyle. Yaşlı Ozan karanlıkta gülümsedi. Tamam tıpkı böyle dedikleri tam olarak neydi ki diye sordu kendi kendine. Meryem'e duyduğu aşkın anlatımıysa onlarınki gibi sıradan bir aşk mıydı? Kurban Ağa'nın dizelerini anlattığı yoksa herkese Kendi aşkını ya da kendi aşksızlığını yaşatan olağanüstü dizeler mi bulmuştu? Yoksa adamlar gerçekten koşuklarını tam böyle, yani az önce işittikleri gibi olması gerektiğini mi söylemek istiyorlardı? Ne olursa olsun, Kurban Ağa'nın babası Meryem Bacı'yı Kurban Ağa için Meryem Bacı'nın babasını istediğini, Meryem Bacı'yı da yanına çağırıp çok dil döktüğünü, hatta neredeyse yalvardığını tüm komşular biliyordu. Ama Kurban Ağa'nın Meryem Bacı'yı, Kerem'in Aslı'yı, Tahir'in Zühre'yi, Yusuf'un Züheyla'yı sevdiği gibi olağanüstü bir tutkuyla sevdiğini o gün orada o uzun ama hiç bellekte tek dizesi kalmamış koşuğu orta yerinden dinlemeye başlamış olan komşular anlatmıştı herkese. Herkes de inandırmış, bir daha çıkmamacasıya yerleştirmişti belleklerini. Ancak Kurban Ağa'nın ilk koşuğu burada Meryem Bacı'nın kır atı üstünde Şeyhülislam'ın yani sarhoş Yahya'nın evine gelin giderken söylediği kuşkulu olduğu gibi gerçek koşukların tam böyle tam o dakikada Kurban Ağa'nın ağzından işittikleri gibi olduğunu ya da olması gerektiğini söylemek istemiş olmaları da daha usa yatkın görünüyordu. Çünkü Meryem Bacı'nın dünya evine girmesinden bilemedin 6 ay sonra Kadir Ağa'nın dayatmasıyla Adile Bacı ile gerdeğe girmiş, herkesin tanıklık edebileceği gibi kendisine tek bir çocuk bile vermemesine karşın onu epey üstünde tutmuş olması da çok yakın bir döneme kadar ozanlığı kesintisiz bir biçimde sürdürmesi de her şeyden çok bu varsayıma yöneltiyordu insanı. Ayrım 11 son sayfa 101.